Ayrım 42.
Burada bir bakıma toplum düşüncesi ya da siyaset felsefesi başlar, insanı topluma bağlayan nedenler araştırılır, özgürlük fikri geliştirilir. Hegel'e göre de insan özgür doğmuştur ve baskı altındadır. Bu durumda insanın toplum içindeki yerine ussal bir çözüm aranır. Bencilliklerin yenilmesi ve toplumsal ilişkinin sağlam bir biçimde kurulması söz konusudur. Bu ilişki özellikle devlet ve ahlak çerçevesinde araştırılacak ve tartışılacaktır. Devlet, ahlak ve hukuk bireyi baskılardan kurtarıcı ve topluma sağlam bağlarla bağlayıcı güçler olarak düşünülür. Bu alanda Hegel, mülkiyeti ve kişiliği temel kavramlar olarak koyar. Asıl önemsenmesi, özenle korunması gereken şeyler bunlardır. Hegel'e göre hukuksal çatışkılar pek çok kişinin tek bir şey üzerine hak öne sürmesiyle ortaya çıkar. Suçu ortaya çıkaran bu çatışkılı durumdur. Bu uyarsızlığın cezayla aşılması gerekir. Ceza hakkın hak sahibine verilmesi ya da geri verilmesi anlamına gelir. Gerçekte her şey bir toplumsal sözleşme düzeninde bireyler arasında bir uzlaşmaya indirgenmek istenir gibidir. Buna göre hukuk mülkiyetin bir güvencesi gibi çıkar karşımıza. Mülkiyet bir dış nesneye özgür istemle sahip olmak anlamı taşır. Özgürlük öyleyse biraz da bir dış nesneye sahip olma hakkıdır. Ancak kişinin bu istemi başka istemlerle engellendiği içindir ki sözleşme gerekli olur. Sözleşme bir istemler alışverişinden doğar, bir istemler dengesi olarak belirir. Sözleşme çatışkıyı tümüyle silemeyeceğinden ceza yasasının varlığı zorunlu olur. Ancak gerçek özgürlük belki de bu dış özgürlükle ilgili değildir. İç özgürlükle ilgilidir. İç özgürlük insanı görevleriyle karşı karşıya bırakan özgürlüktür ki ahlakın kaynağında yer alır. Hegel de Kant gibi ahlakta ödev fikrine bağlanır. İnsanoğlu gerçek özgürlüğünü ödevlerini tam olarak yaparken yaşayacaktır. Bu nokta bencilliğin aşıldığı, toplumsallaşmada üst bir yetkinliğe varıldığı noktadır. Uzlaşma, özel istem ve genel istem, devlet ve devletler. Hukukun temelinde de, ahlakın temelinde de uzlaşma vardır. Tek kişi kendi istemini ne ölçüde aşar ve genel isteme ne ölçüde bağlanırsa o ölçüde ahlaklı olur. Bu genelleşme gene diyalektik süreç içinde üç evreli bir aşamada gerçekleşir. Birinci evrede aile vardır. Burada söz konusu bağdaşma, özelin genelle bağdaşması küçük ölçülerde gerçekleşir. İkinci basamakta uygar toplum vardır. Uygar toplumda insan kendi çıkarlarını başka bireylerin çıkarlarıyla birlikte sağlamaya çalışır. Gene de bütünleşme ya da bağdaşma tam değildir. Bağdaşma ancak devlette en yüksek ölçülerde gerçekleşir. Devlet bireylerin ya da ailelerin oluşturduğu bir şey değildir, onları aşan bir şeydir, doğadan gelir, evrimlenen ruhun bir ürünüdür. Devlet en yüce güçtür, yetkisi sonsuzdur, doğrunun, nesnel özgürlüğün gerçekleştiği yerdir. Devlet tek efendidir, mutlak ruhun cisimleştiği yerdir. Devletin yetkisi sonsuzdur, bu yüzden o kendini herkese koşulsuz benimsetir. Devlette bireyin istemiyle genel istem tam bir uyum gösterir. Daha doğrusu devlet genel istemin tam tamına gerçekleştiği yerdir. Devletin üstünde hiç kimse yoktur. Burada genel istem somutlaşmıştır. Özel istemle genel istem her zaman aynı yetkinlikte uyuşmaz. Özel istemle genel istemin en iyi bağdaştığı yer devlet görevlileri katıdır. Böylece devlet herkese hakkını ve özgürlüğünü sağlayan bir güç olur. Dünyada tek bir devlet olsaydı her şey çok güzel olacaktı belki. Devlet özel istemle genel istemin uyuşumunu sağlamakla insana yetkin bir mutluluk sağlamış olacaktı. Oysa dünyada birçok devlet vardır. Bireylerin üzerinde devletin bulunması düzeni güvence altında tutarken, devletlerin üzerinde devlet bulunmaması uluslararası anlaşmazlıkları getirir. Hegel bu noktada Kant'tan ayrılır, bir devletler topluluğu fikrine yanaşmaz. Ona göre tarihsel gerçekliğe aykırı düşer bu. Çünkü evrimin son aşaması devlette gerçekleşmektedir. Kısacası savaş kaçınılmaz bir şeydir. Bu anlamda bireyler kendi istemlerini gerçekleştirmek üzere nasıl birbirlerinin karşısına dikilirlerse, devletler de istemlerini gerçekleştirmek üzere birbirlerinin karşısına dikilirler. Ancak bu defa çatışmayı önleyebilecek bir güç yoktur. Tarihin her döneminde üstün ya da öncelikli devletler olmuştur. Bu devletler güçlerini öbürlerine benimsetmiş, üstelik daha uygar olduklarından öbürleri üzerinde birinci planda etkili olmuşlardır. Zafer bu gibi devletlerin görevidir. Peki bu alan sürekli bir çekişme alanı olarak tüm adalet duygularının dışında isteyenin istediği gibi at oynattığı bir alan mı olacaktır hep? Hayır. Devletleri yargılayacak bir yargı organı vardır. Bu da tarihin mahkemesidir. Tarihsel akış gelişigüzel bir akış olmadığına, daha yetkin olana doğru diyalektik düzen içinde sürekli bir geçiş olduğuna göre her ulus belli bir görev yapmaktadır diye düşünebiliriz. Tarihin diyalektik düzeninde ilerleyişi tarihsel olaylara baktığımızda da kendini belli eder. Bu üçlü düzen tarih boyunca her zaman kendini gösterecektir. Örneğin despotlukla yönetilen Asya devletlerinin karşısına bir özgürlük ve demokrasi ülkesi olarak Atina dikilmiştir. Bu iki eğilim bileşimini Hristiyan uygarlığında bulmuştur. Germencilik bu bileşimin en yetkin anlatımını ortaya koyar. Her oluşum tarihsel akışın bir anını oluştururken her ulus da görevi bitince ortadan çekilecektir. Uluslar gelmiş, uluslar gitmiştir, görevi biten yerini bir başkasına bırakmıştır. Bu görev devletler için söz konusu olduğu gibi devlette kişiler için de söz konusudur. Tek kişi devlet için üstüne düşen görevi yapar ve çekilir, yani ölür. Kişi görevinde ne ölçüde tarih bilincine sahipse, yani ne ölçüde tarihin öngörülerine ya da isteklerine uyuyorsa o ölçüde başarılı olacaktır. Hatta ona bir araç gözüyle bakmak da olasıdır. İşini yapıp bitiren bu sahneden artık işe yaramaz bir şey olarak geriye çekilecek, bitip gidecektir. Zaten devletin yetkin güçlülüğü halka eşit dağıtılmış bir şey olarak düşünülmemelidir. Devlet gücü en yetkin biçimde prensin kişiliğinde açınlanır. Prensin istemi herkesin istemine yöneliktir. Bu yüzden aydın kişilerden kurulu bir meclisin varlığı devlette elbet istenir bir şeydir. Ama böyle bir meclis prensin gücünü gölgelemeyecek biçimde var olmalıdır. Bunun için de ancak bir danışma meclisi niteliği taşımalıdır. Yoksa prens yetkin yönetici olmaktan çıkacak, yönetim düzeni adaletsiz ve bencil bir despotluk düzenine dönüşecektir. Mutlak yönetimci bakış, yalıtık uygarlıklar kavrayışı. Birey hak ve özgürlüklerinin gerçekleşmesi açısından Rousseau düşüncesine yakın bir düşünce olan Hegel düşüncesi ondan tam anlamında devletçi ve mutlak yönetimci oluşuyla ayrılır. Hegel güçlü bir mutlak yöneticiyi bireysel hak ve özgürlükler için bir güvence olarak görür. Güçlü bir mutlak yönetim düzeni ancak bütünlüklü bir devlet düzeninde gerçekleşecektir. Almanya'nın güçsüzlüğü tek bir devlete sahip olmamasından, birçok devlete bölünmüş olmasından gelir. Hegel bu yüzden Almanya'nın bir Richelieu'ye, bir Napolyon'a sahip olmamış olmasını büyük bir eksiklik sayar. Gene de onun devletçiliği anayasa fikrine karşı değildir. Hegel de Rousseau gibi devlet düzeninin temel ölçütü olarak bir anayasa güvencesini öngörür. Ancak devlet düzeninde her şey mecliste prense bağımlı olmak durumundadır. Buna göre her devlet en yetkin ölçülerde kendi içinde güçlü bir bütün oluşturacaktır. Böylece dünya Hegel'e göre bir atomlaşmış dünya olarak kalacaktır. Birbirine düşman devletler ortamı olarak kalacaktır. Bu anlayış Hegel'in bütüncü bakışına ters düşer gibidir. Ancak burada güçlü devletin daha az güçlü devletler üzerindeki baskıcı ve bütünleştirici özelliği kendini gösterir. Öte yandan filozof devlet kavramını din kavramından ayrı düşünmez, geçmişin devletlerini de göz önünde tutarak bir devlet ve din bütünlüğü öngörür. Ona göre ahlaklılığın ve devlet düzeninin temelinde din vardır. Devlet ahlak duygusu üzerine temellenir, ahlak duygusu da din duygusu üzerine temellenir. Hegel devletleri birbirinden iyiden iyiye ayırdığı gibi uygarlıkları da tarih kavrayışına pek uyarlı olmayan bir biçimde birbirinden ayırır. Onun uygarlıklar kavrayışında 18. yüzyıl filozoflarının, özellikle aydınlanmacı filozofların uygarlık kavrayışı etkili gibidir. Daha doğrusu Hegel tarihsel bakış açısına karşın 18. yüzyıl tarih anlayışının dural ve parçalı bakış açısına takılmış gibidir. Karşılaştırmalı tarih fikrine karşıdır, apayrı uygarlıkları birbirine yaklaştıran, onları birbirinden etkilenebilen, dışa açık ve canlı bütünlükler olarak gören anlayışa karşıdır. Homeros'un destanlarıyla Hindistan destanları arasında bağlantılar kuran, Eliyalıların bütüncü bakışıyla Spinoza hep tanrıcılığı arasında bir yakınlık bulmaya çalışan, hele hele Hristiyan düşüncesini eski çağ felsefelerine dayandırmaya eğilimli olan bakış açılarına karşıdır. Ona göre her uygarlık kendine kapalı bir bütünlük oluşturur, hiçbir uygarlık bir başka uygarlıktan ciddi ölçülerde etkilenmiş değildir, pagandan Hristiyana, doğuludan batılıya geçmiş ciddi bir kalıt söz konusu değildir. Hegel'e göre Germen ırkı, Hristiyan ruhunun verdiği yetkinlikle dünya ruhunun sonuncu seçeneği olacaktır. Böylece Hegel, kültür düzeyinde çok karışık bir tablo çizer. Bir yanda tarihçi, devrimci, özgürlükçü, aydınlanmacı, anayasacı Hegel vardır, öte yanda dinci, ırkçı, neredeyse karşı tarihçi ve elbette mutlak yönetimci Hegel. Fichte gibi Hegel de, hatta Fichte'den çok Hegel, Alman ırkçılığının düşünce düzeyindeki önderi sayıldı. O bir siyaset tutkunuydu, erkenden siyasal sorunlarla ilgilendi, dinin ve bilgi kuramının sorunlarına daha geç yöneldi. Onun devletçiliği, bu erken ilgisi içinde aydınlanma düşüncesine yatkınlığı kadar Platon ve Aristoteles gibi devletçi filozoflara bağlılığından gelir. Zaten hep tanrıcı ve hep mantıkçı anlayışıyla o bir çağdaş Platon'dur ya da Plotinos'tur. Hegel'in usçu ve laik eğilimi Yunan düşüncesi kadar Fransız devriminden kaynaklanır. Onda bu yüzden Yunan devlet kavrayışıyla modern devlet kavrayışları bağdaşmış gibidir. Hegel'in üstün olana, güçlü olana, bütünleştirici olana kesin bir hayranlığı vardır. Ülkesini işgal eden Napolyon'u sevgi ve saygıyla karşılamıştı. Hegel şöyle düşünüyordu. Almanya, Fransa'nın pek çok şeyini öykündü ama bunların bir bölümünden yararlanamadı. Yararlanamadığı şeyler halkın özgürlüğüydü, halkın seçimlere ve yönetime katılma hakkıydı. Hegel, Alman toplumunun demokratik düzene yatkın olmayışını onaylıyor gibiydi. Napolyon'a olan hayranlığını onun düşüşünden sonra da korudu. Bu düşüş basit bir başarısızlık mıydı? Bu düşüş bir trajik yıkılıştan başka bir şey değildi ona göre. Onun bu duygusallıklarının temelinde Prusya sevgisi yatıyordu. Hegel'in sarsılmaz bir inancı vardı. Alman ırkı ruhun en yüce açılımlarını benimseyecek doğal niteliklere sahipti. Sanat, dinselliğin açınlanması, din, Tanrı'nın içselleştiği alan. Tarihi ve devleti belirleyen dinsellik sanat alanında da belirleyici olur. Buna göre sanat dinselliğin açınlandığı bir alandır. Sonsuza kendinde sonlu bir anlatım getirir. Sanat alanının önemi mutlak ruhun özelde ya da öznelde duyulur kılınmasından gelir. Hegel estetiğinde güzel doğanın dışına çıkarılır. O kendinde güzellik taşıyan bir şey değildir. Güzel, ruhla ilgili bir şeyi, özgürlüğü gerektirir. Güzeli bir özgürlük deneyi içinde güzel kılan insandır. Bir şey güzelse bizden ötürü güzeldir. Hegel'e göre doğanın nesneleri ruhsallık karşısında aşağı değerdedir. Öyleyse sanat yapıtı tümüyle insan çabasının ürünüdür. Ancak onu baştan sona insanın bilinçli bir çabasına bağlayamayız. Sanatçı özgürlük içinde, kendiliğindenlik içinde yaratır. Böyle olmasaydı, yaratmanın kuralları belirlenebilirdi. Sanat için yetenek ve teknik gerekir. Hegel sanatların evrimini birbirini izleyen üç evrede belirler. Simgecilik döneminde fikir belirsiz ve karmaşıktır, biçime uyarlı değildir. Simgeyi olası kılan bu uyarsızlıktır. Örneğin, Apis herhangi bir öküzü değil, Nil'i simgeler. Bu sanat güzele değil, yüceyle ilgilidir. Simgecilik döneminde mimarlık öne çıkmıştır. Ruhsallık en çok blok taşlarda, bu taşlarla kurulan yapılarda yansır. Fikrin biçimle tam olarak uyuştuğu klasiklik dönemine gelince bu dönemde yontu sanatı öne çıkar ve doğanın ayrıcalıklı varlığı insan ele alınır. Duyguculukta fikrin duyulur olanı aştığını görürüz. gerçek tanrısallık sanatsal yaratıyı aşar. Bu dönemde sanatçı sonsuza ulaşamayacağını bilmiştir. Ne var ki burada ruh tümüyle kendi kendinin bilincindedir. Resim, müzik, şiir, duygucu sanatlardır. Sanatın karşısında ya da karşı savında din yer alır. Sanatta Tanrı dışsallaşırken dinde Tanrı içselleşir. Bu içselleşme insanda kendi kendinin bilincine varmakla olur. Bu bilinç evrimin en üst noktasında kendini gösterir. Bu anlamda Hegel dinsel değer basamakları belirler. En aşağı basamakta doğunun doğalcı din anlayışı vardır. Burada da üçlü bir gelişim oluşmuştur. Önce doğanın bilinç dışı güçlerini yücelten büyü var olmuştur. Onu belli bir öznelliği olmayan bir tanrının yüceltildiği budacılık izlemiş. Onun ardından aydınlığın karanlıklar karşısında kendini gösterdiği Zerdüşt dini ortaya çıkmıştır. Doğu dinlerinden sonra aşkın tanrı kavrayışıyla Yahudi dini kendini göstermiştir. Bu dinde tanrı mutlak bir güç olarak belirir. Bunun karşısında tanrı fikrinin estetikleştiği Yunan dini yer alır. Her ikisinin bileşimi Roma dinidir. Biri doğalcı, öbürü kişilikçi olan bu iki ayrı din anlayışının bileşimi Hristiyan inancında gerçekleşmiştir. Bu inançta sonsuz tanrı cisimleşme yoluyla insanlığa bağlanmıştır. Hristiyan inancı ruhun açılımının son noktası değildir. Tanrının tam olarak kendini gösterdiği alan sanatla dinin bileşim alanı olan felsefedir. Felsefede insanın manevi yaşamı en yüksek noktasına kavuşur. Bu çerçevede de üçlü bir tarihsel açıklama söz konusudur. Parmenides'in varlığı Herakleitos'un oluşumuyla bir bileşim ortaya koyar ve Aristotelesçi bakış açısını yaratır. Daha geniş bir çerçevede Yunan felsefesiyle Orta Çağ felsefesinin bileşimi, bir başka deyişle madde felsefesiyle ruh felsefesinin bileşimi modern felsefe olmuştur. Bu bileşimin en yüce noktası da Hegel felsefesidir. Tanrısal ruh bu felsefede tam anlamında kendi bilincine ulaşmıştır. Bu yüzden Hegel felsefesi gerçek anlamda bir bütünlük felsefesidir. Hegel dizgeci filozofların sonuncusu ve en dizgecisidir. Onun felsefesi bütünsel bir felsefedir. En azından öyle olmak savındadır. Hegel'de ilgimizi çeken bu bütünlülükten çok düşünce zenginliğidir. Ansiklopedik diyebileceğimiz bu geniş çerçeveli düşünce düşünülebilen tüm alanlara yönelir neredeyse. Bu ülkücü hep tanrıcılık, öbür hep tanrıcılıklar gibi Tanrı'yı hem temele koyar hem varlığın bütününe yayar. Tanrı, içkin bulunduğu ruhlarda kendi kendinin bilincine varan ruh, böylece bu felsefenin temel ögesi olur. Leibniz'de olduğu gibi Hegel'de de hemen her şey tanrısaldır, hemen her yerden Tanrı görünür. Fichte için olduğu gibi Hegel için de evrenle ilkesi arasında zorunlu bir ilişki vardır. Buna göre usla tarih, insanla dünya eşsiz bir uyum içindedir. Mantıksal düzenin akışı olarak tarih bu yüzden büyük önem taşır. Bu felsefenin en önemli özelliği özne-nesne uyarlılığıdır. Onda metafizikle mantık, doğa yasalarıyla düşünce ya da daha genel anlamda düşünsel olanla gerçek olan özdeşleşmiştir. Tüm olgular ve nesneler sonsuz ruhun açınımıdır. Şu temel ilke Tanrı gibi her yerde kendini duyuracaktır. Ussal olan gerçek olandır, gerçek olan da ussal olandır. Hegel felsefesi buna göre bireysel gerçeklikten evrensel usa doğru uzanan çizgi üzerinde tüm bilinçlenmeyi olası görür ve onun koşullarını araştırır. Hegel felsefesi 19. yüzyıl düşünce dünyasını büyük ölçüde etkilemiştir. Bu felsefe elbette en çok Marksçı düşünce için belirleyici olmuştur. Alman ülkücülüğünün Hegel'den sonraki üç önemli kişisi Krauss, Schopenhauer ve Hartmann'dır. Krauss, Hegelciliğin yumuşatılması. Krauss, Fichte'nin ve Schelling'in öğrencisidir. Onun felsefesinde geniş bir toplumsal bakış ve Hegel'le Schelling'de bulamadığımız bir duygu derinliği vardır. Krauss tek bir ilkeden kaynaklanan tek ve bütünsel varlık fikrini koruyarak Hegel hep tanrıcılığını sürdürür. Buna göre tek bir bilim bütünlüklü bir bilim olacaktır. Krauss'un çıkış noktası bendir. Ancak bu ben, Descartes'teki benden çok, Fichte'deki beni andırır çünkü evrenseldir. Bu benim ayrıştırmasından giderek Krause gerçekliğin 300 olduğunu, bunların da ruh, doğa, insanlık olduğunu bildirir. Ancak onların üstüne yüce gerçeklik olan Tanrı'yı koyar. Tanrı bu üç ögenin temelidir ve varoluş nedenidir, insanın ve doğanın üstündedir, yani aşkındır. Krause daha çok toplum kavrayışıyla ilgimizi çeker. O ne Fichte gibi bireyci ne de Hegel gibi devletçidir. Toplum düzenini bir ortaklaşma düzeni olarak görür. Hukuku ahlaktan ayırmayan Krause'ye göre toplum bir ortaklıklar piramididir. Ortaklıklardan bazıları evrensel amaçlı, bazıları daha dar amaçlıdır. Dostluk, aile, ulus evrenseldir. Devlet, meslek kuruluşları, bilim kuruluşları evrensel değildir. Devlet sınırlı amaçları olan bir ortaklıktır. Onun amacı hukuku gerçekleştirmektir. Bütünü temsil etmediği gibi toplumsal yaşamın temelini de oluşturmaz. Birer ortaklaşmalar bütünü olan toplumlar bir araya gelerek insanlığı oluşturur. Schopenhauer, İslam filozofu. Bu üç adın en ilgi çekicisi elbette Schopenhauer'dır. Schopenhauer, kısa süren başarısız bir üniversite öğretmenliğinden sonra başıboş ve sorumsuz bir bekar yaşamı sürdürmüştür. Kötümserlik felsefesinin kurucusu Schopenhauer, doğu düşüncelerinin de etkisiyle oldukça değişik görüşler ortaya koymuş, bu arada zamanı kurulukla ve yüzeysel olmakla eleştirmiştir. Beni avutan tek şey zamanımın insanı olmayışımdır demiştir. Schopenhauer, Voltaire'ci bakış açısı içinde dinci anlayışlardan uzak durur, din felsefesini bir ucube, bir kentaros sayar. Dizgeci bir filozof değildir, duygusallığıyla her türlü dizge fikrinin ötesindedir. Bu biraz da onun üniversite filozoflarına karşı olmasıyla ilgilidir. O üniversitede tutunamadığı gibi aydın çevrelere de girememişti. Bir filozof olmaktan çok her konuda yazan bir düşünürdü. Düşünceleri Kant'ın ve Hint düşüncesinin etkisinde gelişti. Bu çerçevede Schopenhauer felsefesinin temeline İslam fikrini yerleştirdi. Buna göre dünya benim sunumumdu, özneyi ve nesneyi içeriyordu. O kör bir istemin var ettiği bir yanılsamaydı. Beden buna göre görünür olmuş istemdi, bedenden giderek mutlağa, her şeyin kökeninde bulunan tek istemi ortaya çıkarmak olasılığı vardı. Tek kendinde şey olan istem yıldızlarda, madenlerde, aşağı canlılarda bilinçsizdi, insanda bilinci var ediyordu.